Burası Tahran, İran-ı İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 3-1400, Hicri Kameri 13 Zilkade 1442 ve Miladi Takvim'de 24 Haziran 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, Suudi Arabistan'da Kültürel Reformlar ve Nehcül Belağa Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ayetullah Larijani, tüm birimler gelecek hükümette ve yeni cumhurbaşkanına yardım etmesi gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Doktor Merendi, İslam İnkılabı rehberi önümüzdeki günlerde İran üretimi korona aşısını yaptıracağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı, ekonomik savaş sırasında 65 projenin devreye alındığını vurguladı. General Rabbani, bölge dışı güçlerin Batı Asya'dan ayrılmaları gerektiğini belirtti. Ve Türkiye Ege Denizi'ndeki Yunan gemilerini uyardı. Şimdi haberler.
İslam Nizamı'nın maslahatlarını belirleme kurumu başkanı Ayetullah Sadık Larijani, seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin döneminde bütün kurumların ve herkesin ona ve hükümetine yardım etmesi gerektiğini söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Ayetullah Larijani tüm kurum ve kuruluşların yeni cumhurbaşkanına yardım etmesi, cumhurbaşkanının vaatlerini yerine getirmesi ve başta geçim ve ekonomik sorunlar olmak üzere sorunları çözmesi gerektiğini ve bunun için de bütün kurumların hükümetle işbirliğinin gerekli olduğunu bildirdi. Ayetullah Amuli Larijani, halkın seçimlere görkemli bir şekilde katılmasıyla düşmanların, komplolarının ve hayallerinin bozulduğunu söyledi. Larijani, halk bu seçimde düşmanların uykusunun yeniden kaçmasına neden oldu dedi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi geçen Cuma günü İran genelinde yapılmış ve İbrahim Reisi 28 milyondan fazla oyla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Ali Rıza Merendi, önümüzdeki günlerde İran'ın kendi üretimi olan korona aşısının İslam İnkılabı rehberine ilk enjeksiyonunun yapılacağını duyurdu. Ali Rıza Merendi, Hamenei.ir sitesine verdiği röportajda İran Sağlık Bakanlığı'nın İran aşısını kullanmak için bir lisans çıkardığını duyurarak, İslam İnkılabı rehberi özellikle İran üretimi aşının enjekte edilmesini istedi, dedi. Merendi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin korona krizinin başlangıcından itibaren aşı konusunda bir sorunu olmadığını belirterek aşı için iki önemli şartı vardı. İlk olarak aşısının sırası gelmeden yapılmaması, ikincisi de sadece İran aşısını yaptırmak olduğunu söyledi. Doktor Merendi, İslam İnkılabı rehberinin bu nedenle 80 yaş üstü vatandaşların aşıları başladığında yabancı aşı almayı reddettiğini ve İran aşısını beklediğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, korona aşısı üretmede Hindistan, Çin, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan sonra dünyada 6. Batı Asya bölgesinde ise ilk ülkedir.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı ekonomik savaş sırasında 65 projenin devreye alındığını vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Enerji Bakanı Rıza Erdakanyan, vaat ettikleri 290 projeden 65'ini Hicri Şems'i bu yıl içinde yerine getirdiklerini ve diğerlerinin de bu hükümetin son gününe ve daha sonraki hükümette bu yıl içinde hizmete geçeceğini bildirdi. İran Enerji Bakanı haftalık toplantıda yaptığı açıklamada geri kalan projelerin sırasıyla mevcut hükümetin sonunda ve ardından bu yıl içinde faaliyete geçmesini umduğunu dile getirdi. İran Enerji Bakanı son 8 yılda su ve elektrik alanında kısıtlamalara ve ekonomik savaşa rağmen halka hizmet kesintisiz devam etti dedi. Erdakanyan şunları kaydetti. Son 8 yılda İran'da nüfuzu 9 milyondan fazla olan yaklaşık 14 bin köy güvenli ve istikrarlı bir su şebekesine bağlandı. İran Enerji Bakanı ekonomik baskılara rağmen mevcut hükümetin sonuna kadar İran genelinde 100 atık su arıtma tesisinin faaliyete geçeceğini vurguladı.
İran'ın İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı, Pars 1 ve Nahit uydularının başarısız bir fırlatma yapmadığını ve hala uzay ajansının yetkisinde olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre, Muhammed Cevat Aziri Cehrumi kabine toplantısının kulisinde yaptığı açıklamada Pars 1 ve Nahit uydularının tüm fırlatma süreçleri tamamlandı ve fırlatma başarısızlığı haberi doğru değil dedi. Aziri Cehrumi, uydularımızı teslim etmedik ve fırlatma hedefindeyiz. Ancak Amerika'nın İran'ın uzay programına yönelik tek taraflı yaptırımlarının ardından İslam İnkılabı rehberinin talimatlarına ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerine uyulduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Moskova Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada bölge dışı güçlerin Batı Asya'dan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Cevan Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Mehdi Rabbani dün Moskova Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada bölge ülkelerinin kalıcı bir güvenliği sağlaması için bölge ötesi güçler Batı Asya'yı terk etmelidir dedi. General Rabbani son yıllarda istikrarsızlık yaratmada ve aşırılıkçı fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan birçok faktör şimdi güvenliğin sağlanması ve kriz içindeki ülkelerin yeniden inşası sürecini engelliyor dedi. Tuğgeneral Rabbani terörle mücadelede cesur bir komutan olan General Kasım Süleymani başta olmak üzere elleri binlerce masum insanın kanına bulanmış Amerika dahil bölge ötesi güçler Batı Asya bölgesini terk etmeli dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı konuşmasının bir başka bölümünde İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri ve komşularıyla en iyi ilişkileri istediğini belirterek bunun İran'ın dış politikasında bir öncelik olduğunu belirtti ve bağımsız ülkeler dünyayı istikrara kavuşturmak işbirliği içinde olmalılar dedi. Tuğgeneral Rabbani şunları kaydetti. İran sorunların çözümünde bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanmasında diğer ülkelerle işbirliğine hazırdır.
İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü Afganistan'ın sorunlarının askeri yolla çözülemeyeceğini söyledi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Batı Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Afganistan'da askeri yollarla iktidar devrinin imkansız olduğunu ve böyle bir şeyin de zaten barış ve istikrarı koruyamayacağını bildirdi. Musevi ayrıca şunları yazdı. İran'ın endişesi test edilenler tarafından tuzağa düşürülen insanların çektiği acı ve zorluklarla ilgilidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Afganistan'daki son gelişmeler hakkında daha önce tweet atarak Afganistan dünyadaki endişe verici gelişmeleri yakından takip ediyoruz, dedi. Hatipzade'ye göre Amerika'nın yıkıcı politikaları bölgede uzun vadeli sorunlara neden oluyor ve Amerika'nın son derece sorumsuz eylemleri bölge ülkelerine daha fazla zarar veriyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü attığı bir tweette, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Piranşehir kenti yakınlarında gazetecilerin otobüsünün devrilmesi sonucu bir grup medya mensubunun ölümü nedeniyle taziyelerini dile getirdi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade konuyla ilgili olarak dün attığı tweette, ülkenin medya camiasındaki meslektaşlarımla yas tutuyoruz, dedi. Hatipzade bu acı olayda yaralananlara da sağlık ve acil şifalar diliyorum, dedi. İran medyasından 25 gazeteci çarşamba sabahı İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nün rehabilitasyon çalışmalarını ziyaret etmek için Piranşehir'e doğru seyir halindeyken Piranşehir'e 15 kilometre yakınlarında devrilmiştir. Batı Azerbaycan Kızılay'ı söz konusu hadisede 29 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir polis yetkilisi ise gazetecilerin otobüsünün devrilmesine otobüs frenindeki teknik arızanın neden olduğunu bildirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Yardımcısı Zehra Israki, tek taraflı Amerikan yaptırımlarını dünya barışı ve refahının önünde bir engel olarak nitelendirdi. Ve Amerika'nın tek taraflı eylemlerine son verilmesi ve uluslararası hükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. İran'a göre Zehra Israki, dün Birleşmiş Milletler'in bir oturumunda Amerika'nın Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulundu ve şöyle dedi. Amerika'nın tek taraflı ve düşmanca yaptırımlarının bölgesel ve uluslararası barışın geliştirmesi üzerinde olumsuz etkileri var. Dünya barışının önündeki temel engel, sürdürülebilir kalkınma için hayati ön koşullar olan uluslararası refah ve adalettir. Zehra Irşadi, uzun yıllar boyunca genel kurul, Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını isteyen kararların lehine oy kullandı ve Küba hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade etti. Ancak Amerika son 60 yılda yaptırımlar uyguladı. Amerika, ekonomik, ticari ve mali yaptırımlarını uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirlenen yükümlülükleri ihlal ederek uygulamıştır. İranlı diplomat, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 yılda yasa dışı Amerikan yaptırımları yaşadığını belirterek bu yaptırımların ilaç ve tıbbi malzeme ithalatını bile hedef aldığını, hatta Amerika'nın diğer ülkelere karşı tek taraflı girişimlerde bile bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili dünyanın birçok bölgesini hala etkisi altında bulunduran COVID-19 salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için tüm uluslararası çabalarını seferber ettiği bir zamanda bile Amerika'nın yine tek yanlı girişimler ve yaptırımlarda ısrarcı olduğunun görüldüğünü söyledi.
Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın baş nükleer müzakerecisi nükleer anlaşmayı canlandırma müzakerelerinin neredeyse son aşamaya geldiğini söyledi. İrna'ya göre Sergey Ryabkov dün 25. yıllık Rus Yatırımcılar Konferansı'nda yaptığı konuşmada müzakerelerin nihai çizgisine ulaştığımızı söyleyebilirim ve bu bir abartı değil, dedi. Son adımın en zor adım olduğunu söyleyen Ryabkov, tüm önemli ve uzun vadeli kararlarla ilgili ülkelerin başkentlerinde, affedersiniz düzeltiyorum, tüm önemli ve uzun vadeli kararlar ilgili ülkelerin başkentlerinde alınacak, dedi. Kıdemli Rus diplomata göre müzakerelere tarafların ihtilaflarını çözmeleri halinde Viyana'daki son müzakere turu birkaç gün içinde sona erebilir. Rus yetkili görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili iyimserliğini dile getirerek bu sürecin birkaç ay değil birkaç hafta alacağına inanıyorum, dedi. Pazar günü nükleer anlaşmayı canlandırma amaçlı Viyana müzakerelerinin 6. turu Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Enric Morán'ın başkanlığındaki Karma Komisyonu toplantısıyla sona erdi. Bu toplantıda heyet başkanları, uzman ekiplerin sürekli ve yoğun çabalarından duydukları memnuniyeti ifade ederken mevcut görüşmelerin sonuçlarını ortaklaşa değerlendirdiler.
Türkiye, Ege Denizi'ndeki Yunan gemilerini yayınladığı mesajla uyardı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre askeri kaynaklar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın ihlaline misilleme olarak Yunan gemilerinin Ege Denizi'nden geçişi için çarşamba gününden bu yana yeni bir deniz uyarısı yapıldığını bildirdiler. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya göre Ege Denizi'nin uluslararası surları sadece 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında turistlere açık olacak ve iki ülkenin tatbikat yapmasına izin verilmeyecek. Türk askeri yetkilileri Yunanistan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Geçen yaz Türkiye araştırma gemilerinin Yunan sularına gönderilmesinden sonra gerginlikler patlak vermişti. O gerginlikte Atina, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi kapsamlı yaptırımlar uygulamaya çağırmıştı. Avrupa Birliği ise bunu yapmayı reddederken Türkiye Yunanistan ile diplomasiyi sürdürmesi için baskı yaptı.
Türkiye güvenlik güçleri çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlarda güvenlik ve terörizm suçlamalarıyla ilgili olarak 160 kişiyi gözaltına aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye hükümeti muhalifi olan ve hükümet tarafından terör örgütü olarak ilan edilen Gülen grubuna bağlı üyelere yönelik operasyonda 128 kişi çeşitli kentlerde gözaltına alındı. İzmir merkezli birçok ilde FETÖ-PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 132 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ankesörlü kontrollü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Mersin Limanı'nda son bir haftada düzenlenen başarılı operasyonlarla ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogramı buldu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçen hafta Mersin'de 1 ton 300 kilogramla Türkiye tarihinin en büyük kokain yakalaması gerçekleştirilirken son olarak 463 kilogramla yine önemli bir kokain yakalamasına imza atıldı. Böylece bir hafta içinde ele geçirilen kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogramı buldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu Nahçıvan Merkezli Birliklerinin ortak taktik tatbikatları 21 ila 23 Haziran tarihleri arasında yapıldı. İRNA'nın haberine göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Vasıf Talibov, askeri tatbikat programının başlangıcında ortak eğitim sahası ve Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'sını ziyaret etti. Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu'nun Türkiye'de İHA kullanımı konusunda eğitim almış bir grup subay ve assubay ile de görüştü.
Dağlık Karabağ'daki mevcut durum, dün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasında bir telefon görüşmesinde ele alındı. İRNA'ya göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı girişimiyle yapılan telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki savaşın sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanması ele alındı.
Irak El-Necbe Hareketi, Amerika'nın direniş gruplarıyla bağlantılı internet sitelerini engelleme hareketini hırsızlık olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre El-Necbe Hareketi çarşamba günü yayınladığı bildiride bu eylemin Amerika'nın internet ve uydular aracılığıyla tüm dünyaya ulaşmaya çalışan yardımsever ve iyilik yanlısı medyadan duyduğu korkuyu gösterdiğini ve baskıcı Amerika'nın yalanlarını, aldatmalarını ve yanıltıcı eylemlerini ifşa ettiği için Amerika'nın böyle bir girişimde bulunduğunu bildirdi.
Tunus Milli Savunma Bakanlığı çarşamba akşamı bu ülkenin Karadeniz'de terör rejimi İsrail ordusuyla ortak deniz tatbikatlarına katılacağı yönündeki şayiaların doğru olmadığını belirterek reddetti.
Ve son haberimiz, Suudi koalisyonu Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen'e ait bir insansız hava aracını vurduğunu iddia ediyor. Russia Today'e göre Suudi Arabistan televizyonu çarşamba günü Riyad liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen'den güneybatı Cazan hava sahasına giren bomba yüklü bir insansız hava aracını tespit ederek vurduğunu iler sürdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Azerbaycan Cumhuriyeti milletvekillerinden İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu etrafında. İran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve iktidardaki değişikliğin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri İran ile ilişkilerin gelişmeye devam etmesine vurgu yapıyorlar. Bu bağlamda Azerbaycan Milli Meclisi üyelerinden Elman Nesirov ve Aziz Ali Ekbarov, Tahran ile Bakü münasebetlerinin Seyit İbrahim Reis'in cumhurbaşkanlığı döneminde gelişerek sürmesine vurgu yaptılar. Azerbaycan'daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi üyelerinden sayılan Azeri milletvekilleri, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i deneyimli bir kişi niteleyerek Tahran ile Bakü'nün stratejik ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın çaba göstereceğini temenni ettiler. Akbarov, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti münasebetlerinin 2. Karabağ Savaşı sonrasında yeni bir aşamaya girdiğine ve yeni transit yollarının hizmete verilmesinin bölgede ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve iki ülke arasında taşımacılık altyapısının gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri her daim Aras Nehri'nin kuzeyindeki komşusu Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yapmıştır. İran yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere komşularıyla münasebetlerin gelişmesine özel ilgi gösterip önem vermektedir. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri arasında geçtiğimiz yıllar ve aylarda karşılıklı olarak defalarca görüşmeler ve oturumlar gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Bakü ile münasebetlerin gelişmesini bir öncelik olarak görüp her daim taşımacılık ve transit dahil büyük projeleri hayata geçirmek suretiyle ikili münasebetleri daha da güçlendirmeye çalışmış bulunuyor.
Kuzey-Güney gibi uluslararası koridorun hayata geçirilmesi İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinde eşine rastlanmayan bir ivme ve dönüşüme yol açabilir. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni İran üzerinden sıcak ve uluslararası serbest sulara ve Hint Yarımadası'na bağlayan Kuzey-Güney uluslararası koridoru oldukça büyük öneme sahiptir. Buna ilaveten Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri de İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Doğu Avrupa'ya bağlanabilirler. Kuşkusuz bu proje Kuzey-Güney koridoru üzerinde yer alan ülkelerin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu önemli koridor üzerinden her sene 10 milyon ton yük ve 3 milyon yolcunun taşınması mümkün olmuştur. Kuşkusuz İran'ın bu uluslararası koridorun üzerinde yer alan ülkelerle ilişkilerinin pekişmesi, kara ve demir yolu gibi taşımacılık hatlarının inşa edilmesi, bu ülkelerin bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarındaki etki oranını artırmış olacak. İran ve Rusya gibi bölge ülkeleri dolar yerine kendi milli para birimlerini ticaret yapmak için kullanma kararlılığını ilan etmişlerdir. İran ile Rusya ticaretinde doların kaldırılmasına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de yakında katılması büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda Azeri uzmanlardan İlgar Velizade yaptığı değerlendirmesinde Rusya'nın sadece İran ile değil Türkiye ve diğer partnerleriyle de dolar ile ticaret yapmaktan kaçındığını ve bu sürecin söz konusu ülkelerin milli para birimlerinin güçlenmesine yol açacağını vurguladı. Tüm bu gerçekler ve bölge ülkelerinin münasebetlerine hakim duruma binaen İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ilişkilerinin daha da gelişeceği düşünülüyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Hizbullah, Lübnan'da krizin çözümü için kollarını sıvamıştır başlığı altında. Haber kaynakları Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı ve de siyasi gruplar arasında gerilimi azaltmak ve yeni kabinenin kurulması konusunda mutabakat sağlama konusunda arabuluculuk yaptığını bildiriyor. Lübnan'da kabine krizi geçtiğimiz hafta hükümeti kurmak için görevlendirilen Saad Hariri, Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı tarafından yapılan açıklamalarla yeni bir boyut kazandı ve taraflar bildiri savaşına girmiş gibi gözüktüler. Bu durumda Lübnan'ın siyasi çekişme noktasında yeni bir aşamaya girdiği görülüyor. Yeni aşamada Cumhurbaşkanı ile Parlamento Başkanı da karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Bundan önce yeni hükümeti kurmak için görevlendirilen Saad Hariri ile Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun karşı karşıya gelmiş ve bir kez daha birbirlerine yönelik hükümet kurma yolunda bir takım suçlamalarda bulunmuşlardır. Öte yandan Nebih Berri başkanlığındaki Emel Hareketi ve Cebran Basil başkanlığındaki Milli Özgür Hareketi'nde son sıralarda karşılıklı açıklamalarda bulundular. Ve bu durum yapılan açıklamalar ve yayınlanan bildirilerle Lübnan'da siyasi sürecin giderek kötüleştiğini ortaya koydu. Cebran Basil ise yaptığı açıklamada Hizbullah hareketinin arabuluculuk yapmasını isterken, El Meyadin televizyon kanalı Hizbullah'ın bir yandan Aoun ile Berri'nin arasını düzeltmeyi, diğer yandan da Emel ile Milli Özgür Hareketi arasındaki durumu sakinleştirmeye çalıştığını duyurdu.
Hizbullah hareketi arabuluculuğa soyunmuş olsa da Lübnan'da yeni komplonun şekillenmekte olduğu düşünülüyor. Çünkü Michel Aoun, Emel hareketi ve Milli Özgür hareketi Hizbullah'a yakın şahsiyetler ve gruplardan sayılıyor ve gelinen aşamada Saad Hariri tarafından hükümetin kurulmasının gecikme nedeni üzerine yoğunlaşmak üzere birbiriyle siyasi çekişme içine girmiş bulunuyor. Anlaşılan direniş ittifakı karşıtları seçim sırasında bu ittifakı yenmeyi başaramadıklarından yeni hükümetin kurulması sürecinde söz konusu ittifak üyeleri arasında anlaşmazlık çıkarmaya veya onları kendi safına çekmeye çalışıyorlar. Başka bir konu da şudur ki Hizbullah'ın arabuluculuğuyla Lübnan'da sular durulabilir ve Hizbullah'ın müttefikler arasında bildiri savaşı son bulabilir. Ve böylece Lübnan'da yeni hükümetin kurulması için durumun daha kötüleşmesini önleyebilir. Hizbullah geçen 8 ayda bir yandan Saad Hariri'nin başbakanlığına karşı çıkmadı. Oysa Hariri 2019 yılında başbakanlıktan istifa ederek bu ülkedeki siyasi krizi daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Diğer yandan Hizbullah her daim yeni kabinenin kurulmasına vurgu yapmış ve Fransa'nın öncülüğündeki girişimi de memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer önemli bir husus da Lübnan'da gerilimin tırmanmasına rağmen Lübnan'da etki sahibi yabancı aktörler ülkede siyasi gerilimin hafiflemesi için ciddi bir girişimde bulunmamasıdır. Amerika Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell geçtiğimiz günlerde Beyrut'a yaptığı ziyarette Lübnan yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmelerde bu ülkede siyasi gerilimin azaltılması doğrultusunda bir adım atmadan daha ziyade ülkeyi yeni yaptırımlarla tehdit etti. Bu şartlarda Lübnan Hizbullah hareketinden başarılı bir arabuluculukla gerilimi hafifletmesi ve anlaşmazlık yaşayan tarafları barıştırması, böylece ülkede siyasi krizin aşaması ve yeni hükümetin kurulmasında önemli rol ifa etmesi bekleniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3'tir 1400, Hicri Kameri 13 Zilkade 1442 ve Miladi 24 Haziran 2021 Perşembe. 113 yıl önce bugün Hicri Şems'i 3'tir 1287'de Milli Şura Meclisi'nin topa tutulmasından bir gün sonra İran'da meşrutiyetin birinci dönemi sona erdi ve küçük istibdat dönemi de başladı. Milli Şura Meclisi'nin topa tutulması ve Muhammed Şah Gajar tarafından sıkı yönetimin ilan edilmesi ve Suri İsrafi gazetesi yayın yönetmeni Mirza Cihangirhan Şirazi ve Hatip ve Meşrut'a yanınları aydınlarından olan Hacı Mirza Nasrullah, Melekül Mütekelim'in Muhammed Ali Şah'ın emriyle, asırmaları ile meşrutiyetin birinci aşaması da sona erdi. Kısa ömürlü olmasından dolayı yeni istibdat döneminin başlamasıyla Batı yanlısı, düşünürlerin çoğu mücadele meydanlarını da terk etmeleri ardından İran halkının başlattığı hareket, din adamlarının ruhaniyet ve mezhep ruhundan yararlanarak kısa sürede dura ulaştı. Bu arada halk İran'ın başkenti Tahran kentinde ve diğer kentlerde silahlı mücadeleye başladılar. Ve nihayetinde başkenti muhasar altına alarak bu kenti ele geçirdiler. Bu arada İran'ın başkenti Tahran kentinde ve diğer kentlerde halk silahla kendilerini savundular ve nihayetinde başkent Tahran'ı ele geçirmeyi başardılar. Nihayetinde istibdat düzeni ikinci kez düştü. Firari Şah'ın sığınmasına müsaade eden Rusya Büyükelçiliği binasında İngiliz ve Rus bayrakları göndere çekildi ve Rus ve İngilizlerin İran'a yönelik müdahaleci ve aynı zamanda koordineli bir şekilde uygulamaları bir kez daha gözler önüne serildi. Küçük istibdat dönemi 1 yıl 22 gün sürdü ve nihayet Muhammed Ali Şah'ın görevden alınması ve Milli Şura Meclisi'nin ikinci dönemdeki seçimlerinin başlaması ile sona erdi. yıl önce bugün Hicri Şems'i 3'tir 1383'te ünlü İranlı ressam Abbas Celali Susanabadi vefat etti. İran'ın önde gelen ressam Susanabadi İran'ın orta kentlerinden Irak'ta dünyaya geldi ve Büyük Üstad Hüseyin Behzad'ın öğrencisiydi. Susanabadi eğitiminin devamında Üstad Mukimi'nin eğitim yönetmeninin etkisi altındaydı ve Hüseyin Behzad ve Abu Talib Mukimi ve Etafi gibi önde gelen hocaların etkisinde kalarak eğitimini sürdürdü. Susanabadi minyatür sanatının kalıplarının değişmesinde inanıyordu. Susanabadi 33 yaşında kendine özgü yöntemiyle ressamlık alanında yenilikler yaptı ve ressamlık sanatının da şiir söyleme ve edebiyat dallarından aynı olmadığına inanıyordu. Bu ünlü minyatür sanatının üstadı Susanabadi nihayet Amerika'da vefat etti. yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 13 Zilkade 766'da Kutbettin Muhammed bin Razi vefat etti. Veramin çevresinde dünyaya gelen Razi orada ün kazandı ve şöhrete kavuştu. yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Zilkade 1028'de Mirza Muhammed Esterabadi vefat etti. Esterabadi Şua mezhebinin önde gelen alimlerindendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 40 bin metrekare yakın büyüklükteki taşınmazın satılacağını duyurdu.
Milli Gazete.
Gelecek Partisi ile Deva Partisi birleşecek mi?
Yeni Şafak.
Türkan'ın adamları gazeteciyi darp etti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz 22 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde "Devlet yönetmek mi kolay, algı yönetmek mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar sözcülerinden hep iyi şeyler işitiyoruz, bu da normal tabii. Memlekette iyi giden işleri iktidarın, kötü giden işleri muhalefetin gündeme getirmesi siyasetin tabiatı icabı. Ama vatandaşa verilen haberler yaşanan gerçeklikle ne ölçüde uyumlu? Siyasetin dilinde biraz abartı olabilir diyeceksiniz. Olabilir olmasına da iktidar cenahının dili abartı kotasını çoktan doldurdu. Anlatılan hadiseler neredeyse paralel evrende geçiyor. Bugünkü Türkiye diye hiç görmediğimiz acayip bir ülke tasvir ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomik büyüklük itibariyle dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmeye hazırlandığımız söyleniyor mesela. Oysa biliyoruz ki ilk 20'deki yerimiz tartışılıyor hali hazırda. Mesela Amerika'ya meydan okuduğumuza dair bir rivayet dolaştırılıyor el altından. Oysa Washington'la aramızı düzeltmek için herkesin askerini çektiği Afganistan'da Taliban'la çatışmayı göze alarak muharip birlik bulundurmayı önerdik Biden yönetimine. Onlar da memnun oldular tabii bu fedakarlığımız karşısında. Galiba siyaset olarak vatandaşın duymaktan hoşlanacağı şeyleri söylemek gerektiği düşünülüyor. Gel gelelim bunun bir ölçüsü olmayınca en acıklı dramlar bile komediye dönüşebiliyor. Vatandaşın kendisine kibar ifadeyle doğruların söylenmemesinden rahatsız olabileceği de hiç hesaba katılmıyor. Başka çare görülmüyor belki de. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız dedi. Sahiden öyle mi oldu? Hızlı aşılama kısmı doğru. Türkiye'nin sağlık sistemi bu sürecin hızla tamamlanabilmesine imkan veriyor. Ancak ne yazık ki biz haritada yerini bulamayacağımız ülkelerde bile aşılama çalışmaları belirli bir noktaya geldikten sonra süreci başlatabildik. İşin doğrusu sebebi meçhul Çin aşısı inadı yüzünden bu ülke belki 6 ayını kaybetti. Bu inat yüzünden bu 6 ay içinde kaybettiğimiz canların sayısı belli değil. Adı bilinen uluslararası firmaların hiçbirinin yüzüne bakmayıp ülkeyi tek kaynağı yani Çin'e neden mahkum ettiğimiz ve bu arada iki Türk bilim insanı tarafından geliştirilen aşının Uğur Hoca'nın kendi ülkemize de vermek istiyoruz teklifine rağmen niye istenmediği sorulduğunda güvenilir ve etkinliği olan inaktif aşıyı önemsiyoruz cevabı verilmişti. Yani BioNTech aşısının güvenilir olmadığı, etkinliğinin bulunmadığı ileri sürülmüştü. Bu aşının yerine Sinovac'ın tercih edilmesinin bir başka çaresi de şuydu. Bize Nisan ayından sonra teslim edilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan ayından sonra yerli aşı çalışmalarımız devreye girecek. Zaten Nisan en geç Mayıs ayına kadar 105 milyon doz Çin aşısı gelecekti. Sağlık Bakanlığı'nın Aralık ayındaki açıklamasına göre.
Cevher İlhan 22 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Kaos planı bozulmalı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. HDP'yi hedef alan silahlı saldırının arka planı tartışması sürerken Kürt-Türk etnik ayrışmasıyla bu kez etnik iftiraklar üzerinden kamplaştırma ve kutuplaştırmanın hedeflediği her haliyle anlaşılıyor. Öncelikle eleştiri hakkını kullanarak siyasi iktidarı tenkit eden bir tweet'i atanlar derhal derdest edilirken Cumhurbaşkanı'na Hakaretten 30 bini aşkın vatandaşa soruşturma açılıp 10 binine ceza verilirken, sosyal medyaya servis edilen iç savaştaki Suriye hatırası silahlı fotoğrafı saldırgana şimdiye kadar bu konuda hiçbir soruşturma açılmaması dikkat çekici diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Keza günler öncesinden yaptığı keşiflerle taşıdığı 3 silah ve çok sayıda şarjörle 40-45 kişinin yapacağı sonradan iptal edilen saatte yapılacak bir toplantıyı basması, saldırının münferit bir cinayet olmayıp Türkiye şiddet, terör, iç çatışma vartasına yeni bir kargaşa ve kaos fitnesine sürükleme amaçlı olduğunu ele veriyor. Silah ve mermileri çantaya doldurup elini kolunu sallaya sallaya soğukkanlılıkla gittiği binada kapıları tek tek kurşunlayıp kırarak tarayacak insan araması saldırının profesyonelce planlandığını su yüzüne çıkarıyor. Aslında her şey 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki çözüm masasının bizzat Cumhurbaşkanınca devrilmesi ve Demirtaş'ın seni başkan seçtirmeyeceğiz çıkışının ardından 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin meclis çoğunluğunu ve tek başına iktidarı kaybetmesiyle başladı. Anlaşılan vahim iddialara karşı yargının siyasetin sopası haline getirilerek kontrol altında talimatlandırıldığı, millet iradesinin temsilcisi meclisin işlevsizleştirilip denetim mekanizmasının ıskartaya çıkarıldığı vartada demokratik siyaset bütünüyle devre dışı bıraktırılmak isteniyor. Maksat, ekonomiden dış politikada her alanda baş gösteren başarısızlık fiyaskosuyla içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak, ortaya saçılan vahim iddialarının üstünün örtülmesini sağlamak. Bu tezgahla mafya, siyaset, medya, yargı ilişkilerinin araştırılmasına dair muhalefetin mecliste verdiği önergelerin Cumhur İttifakı partilerince reddedilmesi çarpıklığını gürültüye getirmek. Özetle Cumhurbaşkanınca anayasa ve bütün demokratik teamüller çiğnenerek muhalefete hükümeti kurma görevinin verilmediği, dönemin başbakanı Davutoğlu'nun terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan içine çıkamaz dediği, 862 sivil vatandaşla polis ve askerin can verdiği, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki 146 günlük karanlıklı bir devir hortlatılıp, yeniden terörün tırmandırıp azdıracak organize bir provokatif eylem olduğu her haliyle sırıtıyor.
İsfender Kokmaz 22 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide büyüme çetelere yaradı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir ülke yoksullaşarak da servet kaybederek de büyüyebilir. Söz gelimi eski bir binayı yıkarsanız servet kaybı ortaya çıkar ama o binanın yıkılması için yapılan her türlü harcama katma değer yaratır ve büyümeye yansır. Türkiye sürekli cari açık veriyor. Cari açık bu senede 30 milyar doların üstünde olacaktır. Bu yolla dışarıya kaynak çıkışı oluyor. Kaynak kaybı servet azalması demektir. Ayrıca bu açıklar ile kamu özel işbirliği ile yapılan yollar, hastaneler, dış borçla kapatılıyor. Dış borçlar potansiyel büyümeye negatif etkiliyor. Net dış borç ödeme durumunda yoksullaşma olacaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dahası ithal girdiye bağımlı büyüme olduğu için istihdam yaratmıyor. Özetle Türkiye geleceğini bugünden tüketerek büyüyor. Gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek büyüme oranı daha fazla katma değer yaratma anlamına gelmiyor. Düşük GSYH'da büyüme daha yüksek oluyor. Söz gelimi GSYH 100 milyar dolar olan bir ülkede %10 büyüme 10 milyar dolar katma değer demektir. Buna karşılık GSYH'sı 500 milyar dolar olan bir ülkede %5 büyüme 25 milyar dolar katma değer demektir. Türkiye'de büyüme halka yansımıyor. Bu nedenle gelir dağılımı giderek bozuldu. Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının bozulması belli ellerde sermaye birikimine yol açabilir. Bu sermaye yatırımlara giderse büyüme artar, istihdam artar, gelir dağılımı geçici olarak bozulmuş olur. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de gelir dağılımı çeteler lehine, halkın aleyhine bozuldu. Bugüne kadar devlet malının meşru olmayan yollardan nasıl kullanıldığı, ihale yolsuzluklarının ortaya çıkması, devletle işbirliği yapanların ve kara para aklayanların itirafları ile gün yüzüne çıktı. Giderek de çıkıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir zaman bu tür olaylar hasır altında kalmadı. Mutlaka çıkar çeteleri arasında anlaşmazlık çıkıyor ve itiraflar başlıyor. Çetelerin kara para aklaması bir şirkete çökerek hisse devri büyümeyi artırır. Ama sermaye birikimi yaratmaz, servet artışı yaratmaz. Dahası da bu paralar kendisini sağlama alsın diye yurt dışına çıkar. Gelişmekte olan ülkelerde toplum refahını artırmak için büyümeden daha önemlisi kalkınmadır. Kalkınma kriterleri gelir artışı yanında bu gelirin adil bölüşümü, toplumun eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam dininde vasiyetname yazma sünnetine işaretle İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İslam İnkılabı'nın mahiyeti hakkındaki açıklamasını gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde rahmetli İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İran milletinin iftiharlarından söz ettiğini anlattık. İmam siyasi ilahi vasiyetnamesinde İran milletinin en önemli iftiharı Kur'an-ı Kerim'i gerileyen konumundan, yani sırf mezarlıklarda, mezarların başında okunmaktan gerçek konumu olan insanları hidayete erdirme, zulümle mücadele, masum imamları ve duaları, beşeriyetin kurtuluşu ve adalet hükümetinin inşa edilmesine vesile olan büyük dini önderleri izleme noktasına yüceltmesinden ibaret olduğunu vurguladı.
İmam Hümeyni vasiyetnamesinde Kur'an-ı Kerim ahkamını ve sünnetini sorgulamak üzere ve Allah-u Teala ve Kur'an-ı Kerim düşmanlığıyla bilinen düşmanlarla mücadele uğruna sarf edilen çabaları ve emekleri takdir ederek ne doğuya ve ne de batıya bağlı olan ilahi doğru yoldan ayrılmamayı ve Allah'ın ve milletin düşmanlarının husumeti yüzünden doğru yolda ilerlemekten el çekmemelerini vasiyet ediyor.
İmam Hümeyni bu konunun devamında ve vasiyetnamesinin ilk bölümünde İran milletine bu iftiharları armağan eden İslam inkılabının mahiyetini beyan etmiş ve bu gelişmeye patolojik açıdan yaklaşarak İslam inkılabı yolunda var olan engelleri, fırsatları ve tehditleri İran milleti ve diğer mazlum milletlere açıklamaya çalışmıştır.
İmam Hümeyni geleneksel fıkhı Risalet ve İmamet Mektebini ifade ettiğini ve tüm İran milleti ve Müslüman milletlerden İslam dininden sapmamalarını istiyor. Zira bu inançtan sapmanın İslami ahkam ve ilahi adalet hükümetinin çöküş sürecinin başlangıcı olacağını vurgulayarak şöyle diyor. Müslüman milletlerden acizane masum imamları ve beşeriyet aleminin bu büyük insanlarla siyasi, sosyal ve iktisadi kültürünü layık bir şekilde ve canı gönülden ve fedakarlık yaparak izlemelerini istirham ediyorum ve özellikle Risalet ve İmamet Mektebini ve milletin gelişmesi ve azametinin güvencesi olan geleneksel fıkıhtan zerre kadar sapmamalarını ve hak ve din düşmanlarının vesveselerine kulak vermemelerini ve sapma yolunda atılan her adım dinin ve İslami ahkamın ve ilahi adalet hükümetinin çöküşünün ön hazırlığı olduğunu bilmelerini istiyorum.
İmam Hümeyni, cemaat ve cuma namazının kılınması ve başta İmam Hüseyin aleyhisselam olmak üzere masum imamlar için yas merasimleri düzenlenmesi de imamet ve risalet mektebini korumanın diğer mıslaklarından olduğunu belirterek insanlardan bu etkinliklerden asla gafil olmamalarını isteyerek şöyle diyor. Namazın siyasi boyutunu ifade eden cemaat ve cuma namazına asla gafil olmayın. Zira özellikle cuma namazı Allah-u Teala'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük inayetlerinden biridir. Başta şehitlerin ve mazlumların efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam olmak üzere masum imamlar için yas merasimlerinden asla gafil olmayın ve bilin ki masum imamların İslam'ın bu tarihi hamaseti anmak ve Ehl-i Beyt fertlerine zulmedenlere lanet okumak üzere emirleri hepsi tarih boyunca zalim hükümdarların başına haykırılan ve ebediyen yapılması gereken kahramanca feryadıdır. Hak imamları için yazılan şiirlerde her zaman ve her yerde zalimlerin zulümleri ve sebebiyet verdikleri facialar ezici bir şekilde hatırlatılmalıdır.
İmam Hümeyni yazdığı vasiyetname sadece İran milletine özgü olmadığını ve hangi ırktan ve inançtan olursa olsun tüm mazlum milletlere ve Müslüman toplumlara bir tavsiye olduğunu belirterek İslam inkılabını dünyanın diğer inkılaplarından farklı bir inkılap olduğunu ve yine şekillenmesi, saikleri ve inkılapçı kesimlerinin mücadeleleri dünyanın diğer inkılaplarından farklı olduğunu ve özellikle bu inkılabı zafere ulaştıran etken ilahi gaybi destek olduğunu, zira bu destek olmasaydı Şah'ın tağut rejimi tarafından toplumun çeşitli kesimlerine dayatılan şartlar yüzünden milletin bir bütün olarak kıyam etmeleri mümkün olmadığını vurguladı.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyurdu. Biz İslam inkılabı dünya müstekbirleri ve zalimlerin elini büyük İran üzerinden kestiğini biliyoruz. Bu inkılap ilahi gaybi destekle zafere ulaştı. Eğer Yüce Allah'ın güçlü eli olmasaydı 36 milyonluk bir nüfusun özellikle son bir asırda onca İslam ve ulema karşıtı propagandaları ve yazarların basında hesapsız tefrikacı yazıları ve İslam karşıtı ve millet karşıtı konuşmaları ve meclisleri ve onca rezil fuhuş ve kumar ve içki ve uyuşturucu merkezleriyle genç kuşağı fesada ve duyarsızlığa sürüklemeleri ve birçoklarının saptırması ile mümkün olamazdı.
İmam Hümeyni şöyle devam etti. Bu millet bu şartlara rağmen kıyam etti ve ülke genelinde tek bir düşünce ve tek bir haykırışları ve hayret uyandıran mucizevi fedakarlığı ile iç ve dış güçleri bir kenara ileterek ülkenin kaderini ele aldı. Dolayısıyla İran İslam İnkılabı'nın hesabı tüm inkılaplardan ayrı olduğundan ve hem başlaması hem mücadele niteliği hem de sahipleri bakımından başka inkılaplardan farklı olduğundan asla kuşku duymamak gerekir. Kuşkusuz bu inkılap ve bu kıyam ilahi bir armağan ve gaybi bir hibedir ve Yüce Allah tarafından yağmalanan bu mazlum millete merhamet edilmiştir.
Rahmetli İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde İslam dini ve İslami hükümet insanların dünya ahiret saadetine zemin hazırladığını, her türlü zulüm, talan, fesat ve tecavüzlere karşı mücadele etkili olduğunu belirterek herkesten bu dini ve İslami hükümeti korumak için çaba sarf etmelerini istedi. İmam İslam'ı korumak tüm vaciplerin başında yeri olduğunu belirterek şöyle dedi. İslam dini ve İslami hükümet ilahi bir meseledir ve onlara uymak evlatlarımızın dünya ahiret saadetini en yüksek seviyede güvence altına alabilecek ve zalimlerin, yağmacıların, fesat ve tecavüzlerin üzerini çizecek ve insanları ideal erdeme ulaştıracak güce sahiptir.
İmam Hümeyni'ye göre İslam dini ilahi olmayan inançların aksine insanların tüm bireysel, sosyal, maddi, manevi, kültür, siyasi, askeri ve iktisadi işleriyle ilgilenen ve gözetleyen bir dindir ve toplumun ve insanların talim ve terbiyesi ve maddi, manevi gelişmesinde rol ifade eden velev ki çok önemsiz gözüksün hiçbir noktayı göz ardı etmemiştir. İmam şöyle ekliyor. Şimdi Yüce Allah'ın inayeti ve onayıyla İslam Cumhuriyeti Nizamı mümin İran milletinin güçlü eliyle temeli atıldığından bu nizamı her açıdan korumak bu millete vaciptir. Zira İslam'ı korumak tüm vaciplerin başında yer alır. Bugün İran milleti için özelde ve tüm Müslümanlar için genelde bu ilahi emaneti var gücüyle korumak ve gerekli olan durumlar için zemin oluşturmak ve mevcut engelleri ve sorunları bertaraf etmek üzere çaba harcamak vaciptir.
İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın beka sırrı, zaferinin sırrı olduğunu, bu sır iki temel eksene ve erkana dayandığını belirterek şöyle diyor. İlahi büyük hedeflerden biri İslami hükümeti kurmak, diğeri bu hedef doğrultusunda halk arasında vahdeti sağlamaktır. İmam Hümeyni şimdiki ve gelecekteki kuşaklara vahdet için ilahi saikleri asla unutmamalarını ve amaçları halk arasında tefrika ve ihtilaf yaratmak olan iç ve dış propaganda odaklarından etkilenmemeyi tavsiye ederken şöyle diyor. Kuşkusuz İslam inkılabının beka sırrı, zaferinin sırrıdır ve gelecek kuşaklar tarih kitaplarında bu sır iki temel eksene ve erkana dayandığını okuyacaktır. Bu iki temel eksenden biri İslami hükümeti kurmak, diğeri bu doğrultuda halk arasında vahdeti sağlamaktır.
İmam Hümeyni şöyle ekliyor. Bendeniz şimdiki ve gelecekteki tüm kuşaklara eğer İslam dini ve Allah hükümeti devam etmesini ve iç ve dış sömürü ve sömürücülerin eli ülkelerinin üzerinden kesilmesini istiyorsa Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üzerine vurgu yaptığı ilahi saikleri unutmamalarını tavsiye ediyorum. Zira bu saikler zafer ve beka sırrıdır. Hedefi unutmamak gerekir. Düşmanlar boşuna dünya genelinde tüm propagandalarını var gücüyle spekülasyonlara ve tefrikaya yol açan yalanlara tahsis etmeleri ve bu uğurda milyarlarca dolar harcamaları ve İslam Cumhuriyeti'nin muhaliflerini sürekli bölgeye ziyaret etmeleri boşuna değildir.
Dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da kültürel reformlar.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Kültürel Reformlar isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Muhammed bin Salman döneminde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kültürel reformları ve mevcut durumu farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız.
Suudi Arabistan'a genel bir bakış atıldığında bu ülkenin toplumunun geleneksel ve aşiret ilişkilerinin hala önemli bir rol oynadığı geleneksel toplumlardan biri olduğu açıktır. Petrol arama ve çıkarma, ülke ekonomisini ve teknolojik yapısının büyük ölçüde etkilemiş olsa da verimlilik ve ekonomik kalkınmayı sağlamakta başarısız kalmakla beraber aynı zamanda petrol gelirlerine bağımlılığın artmasına da yol açmıştır.
Suudi Arabistan'ın siyasi sistemi de coğrafi olarak dağınık ve kırılgan olmasına rağmen tarihsel olarak mezhepçi ve Arap geleneğini resmi olarak Vahabi-Suudi ittifakı biçiminde birleştirebilen geleneksel Ali Suud monarşisine dayanmaktadır. Bu yüzden Suudi Arabistan aşırılığın merkezi haline geldiği söylenebilir.
Suudi toplumu ülkelerinin yıllarca Amerika Birleşik Devletleri ve batılı iddiaçı ülkelerin stratejik bir müttefik olmasına rağmen aile yapılarında ataerkillik gibi tarihi gelenekleri muhafaza eden geleneksel bir toplum olarak biliniyor. Bu geleneksel görüşün bir sonucu olarak Suudi hükümetinin büyük güçlerle diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesine rağmen Suudi toplumu her biri uzun bir tarihe sahip aşiret, sınıf, yerel ve ideolojik kabile katmanlarıyla çevrilidir.
Suudi toplumunu inceleyenlere göre kabile ülkedeki en temel sosyal ve politik birimdir. Aslında Suudi toplumu sosyal ve sivil kurumlardan ziyade iç içe geçmiş kabile birimlerinden oluşmaktadır. Tabii ki Suudi Arabistan'ın aşiret yapısı giderek değişmektedir. Kentleşmenin hızlanması ve nüfusun %10'dan fazlasının Riyad, Cidde ve Dammam gibi üç büyük şehirde yoğunlaşması Suudi toplumunun geleneksel bölünmelerine yeni bölünmeler eklemiştir. Elbette bu durum petrol gelirlerinin son 10 yıllardaki eşitsiz dağılımının da sebebidir.
Ekonomik ve politik olarak Suudi hükümeti gelirleri esas olarak tek bir yerden yani petrolden gelen rantçı bir hükümetin başlıca örneğidir. Bu durum bir yandan bürokrasi yani toplumu yaygın bir şekilde denetleme aracının ve ağının genişlemesine, diğer yandan da halkın siyasi bağlılığını artırmanın bir yolu olarak rifah sisteminin genişlemesine ve nihayetinde de kraliyet ailesinin milli ekonomide baskın aktör haline gelmesine yol açmıştır. Petrolün Suudi Arabistan'ın gelirlerindeki ana rolü nedeniyle Suudi ekonomisi üretim, yaratıcılık ve inisiyatiften çok ithalata ve dışa bağımlılığa dayanmaktadır.
Suudi Arabistan'da iktidarın politik sosyolojisi kitabının yazarı Stig Stanley bu hususta şöyle yazıyor. Suudi hükümeti petrol gelirlerine bağımlıdır. Ancak petrol rezervlerinin azalması ve sanayileşmiş ülkelerin bu hayati maddeye bağımlılığı azaltmaya yönelmesi gibi nedenlerle gelecekte petrol ülkenin ekonomik büyümesi için en önemli gelir kaynağı ve yakıt olarak kabul edilemez.
Suudi toplumu son yıllarda büyük petrol gelirlerine sahip olmasına rağmen yaygın genç işsizliği ve yaygın yoksulluk gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Suudi toplumunun %60'dan fazlası 20 yaşın altında olan genç bir toplumdur. 20-24 yaş arası gençler arasında işsizlik yaklaşık %40'tır. Ancak bu devasa gelir kaynağı herhangi bir nedenle kesilirse mevcut durumla alternatifinin de olmayacağı söylenebilir. Dinamik bir ekonomi için gerekli olan teknolojide inovasyon, girişimci ruh ve yaratıcı zihin hükümetin rantçı yapısı nedeniyle Suudi Arabistan'da çok nadir görülür ve bu alanda alınan tedbirler de zaten yerli değildir ve çoğunluğu yabancılardan alıntı girişimlerdir.
Din bir toplumun kimliğinin ve kültürünün köküdür. Bu özellikle Suudi Arabistan'da çok daha geçerlidir. Suudi Arabistan bir yandan İslam dinini ilk benimseyen ve İslam dünyasının en kutsal dini mekanlarını yani Mekke ve Medine'ye ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ancak 20. yüzyılın başlarında bu topraklarda kurulan hükümet İslam'ı çarpıtarak ve Vahabilik gibi sapkın ideolojiyi ortaya çıkararak iktidara gelmiştir.
Suudi hükümeti dini konularda güçlü bir mezhepçi ön yargısı, hoşgörüsüzlüğü ve katılığı olan bir Vahabi devleti olarak biliniyor. Vahabiler kendilerini Muhammed bin Abdülvahab'ın takipçisi ve mensupları olarak görüyorlar. Muhammed bin Abdülvahab tekfirci düşüncelerine her türlü yeniliğe, akla, felsefeye, içtihada, Kur'an yorumuna, tasavvufa ve irfana sapkınlık olarak bakmış ve bunlara karşı çıkıp muhaliflerini tekfir eden bir kişiydi.
Vahabilik Suudi Arabistan'da Ali Suud'un gücünün temel direğidir. Suudi Arabistan, Ali Suud olmadan kimliğinin bir kısmını kaybettiği gibi mevcut siyasi ve fikri sistemi yani Vahabilik olmadan varlığını devam ettiremez. Aslında Vahabizm şimdiye kadar sadece mezhepsel bir ideoloji olarak değil, aynı zamanda siyasi bir ideoloji olarak da kabul görmüş ve görev yapmıştır. Diğer bir ifadeyle Suudi yöneticiler Vahabileri yalnızca iktidarları ve egemenliklerinde bir ortak olarak değil, hükümetlerini meşrulaştırmanın bir temeli olarak görüyorlar.
İranlı uluslararası hukuk araştırmacısı Dr. Davut Ağa'yı şöyle diyor. Vahabi liderleri Suudi vatandaşlarına sadece Suudi yöneticilerine itaat etmeyi öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda Suudi davranışlarını ve girişimlerini de haklı çıkarmayı öğretiyor. Kim uzmanlara göre bu durum Vahabiyeti Suudilerin olmazsa olmazına dönüştürmüştür. Öyle ki Vahabilik olmadan Suudiler yaşayamaz. Suudiler hiçbir şekilde bu ideolojiden vazgeçemezler. Tabii kimi durumlarda keyfi ve kendi zevklerine göre bu sapkın ideolojiyi yorumlamaya çalışırlar.
Suudi Arabistan'ın yönetim yapısında kral piramidin tepesinde yer almaktadır. Onun ardından hanedanlığın sonraki katmanları ve prensler, ardından Vahabi alimleri veya müftüleri, zengin kesimler ve daha sonra batıdan eğitimli teknokratlar geliyor. Kral Suudi Prensler Kurulu tarafından seçilir. Suudi Arabistan'ın en yüksek kurulu olan bu kurul, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi Meclisi olarak adlandırılıyor.
Suudi Arabistan'ın dış ve iç politikalarının ana hatları bu kurul tarafından seçilir. Ayrıca bu kurul kabine çalışmalarına denetleyip üyelerinin nasıl seçildiği süreci de belirler. Kraliyet gelenekleri ve aşiret gelenekleri Suudi hükümetinde ve siyasetinde kilit faktörlerdendir ve bu ülkedeki hukuktan çok daha güçlü bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın 1992 yılına kadar bir anayasası veya hükümet talimatnamesi diye bir şey yoktu.
Suudi Arabistan'daki ilk danışma organı 1926 yılında Şeyhler Meclisi olarak bilinen Kral Abdülaziz'in emriyle monarşiye destek olarak şeyhlere, aşiret liderlerine ve Vahabi alimlerine pay vermek amacıyla kuruldu. Tabii ki bu meclisin rolü ve sorumluluğu esas olarak formaliteydi ve son söz Suudi Arabistan'da kral tarafından söyleniyordu. Suudi Arabistan'da var olan sınırlı kanunlara rağmen Suudi Arabistan'daki kraliyet gelenek ve görenekleri kralın gücünü kontrol edilemeyen mutlak bir güç haline getiriyor. Buna ilaveten bizzat kralın karakteri, kralın gücünün kapsamı ve seviyesi üzerinde çok belirleyici bir rol oynar.
Suudi Arabistan'ın siyasi sistemi, iktidar merkezlerinin her daim kralların ve prenslerin elinde olduğu mutlak bir monarşi olmuştur. Aslında Suudi sisteminde tek bir kanun var, o da Ahl-i Suud kralının mutlak ve tek güç kaynağı olmasıdır. Bu durum Ahl-i Suud kamuoyundaki imajını iyileştirme yönündeki büyük masraflarına rağmen Suudi Arabistan krallığına yönelik olumsuz tutumların değişmemesine yol açmıştır.
Batılı düşünce kuruluşlarında Suudi diktatörlüğü ve onun tekfirci Vahabiliğini geliştirmek için bir merkeze dönüşmesi hakkında bir dizi olumsuz makale ve köşe yazısı bile mevcuttur. Böyle bir ortamda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman da 2030 vizyonu belgesi çerçevesinde kültürel reformlar gerçekleştirmek istemiştir. Bir sonraki sohbetimizde belirteceğimiz gibi Suudi Veliahtı'nın bu reformları hep göster melik ve formalite olarak değerlendirilmektedir.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Kültürel Reformlar isimli seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa, dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa, dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi El-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük. Fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam Nizamı'nın maslahatlarını belirleme kurumu başkanı Ayetullah Sadık Laricani, seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in döneminde bütün kurumlar ve herkesin ona ve hükümetine yardım etmesi gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Ali Rıza Merendi, önümüzdeki günlerde İran'ın kendi üretimi olan korona aşısının İslam İnkılabı rehberine ilk enjeksiyonun yapılacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı ekonomik savaş sırasında 65 projenin devreye alındığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Rabbani, bölge dışı güçlerin Batı Asya'dan ayrılmaları gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü Afganistan'ın sorunlarını askeri yolla çözülemeyeceğini söyledi. Hatipzade otobüsün devrilmesi olayında hayatını kaybeden gazetecilere taziyelerini iletti. Rusya nükleer anlaşma görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini belirtti ve Türkiye Ege Denizi'nde Yunanistan'ı uyardı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler.
Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.